Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzillele ve men yudlil felahadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah. Ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ve 116. ayetlerinde Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başkasını ise dilediğine bağışlar buyuruyor. İbn Kesir rahimehullah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz kavli hakkında Allah Azze ve Celle müşrik olarak huzuruna gelen bir kulunu bağışlamaz demektir. Bunun dışındakileri ise bağışlar diyor. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi günahların en büyüğü şirktir. Allah Azze ve Celle bize tevbe edilmediği takdirde şirki asla bağışlamayacağını, bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlayacağını bildiriyor. Allah Teala günahkar olarak huzuruna geleni dilerse bağışlar, dilerse ona azap eder. Allah'ın şirki affetmemesi, Müslümanların şirk işlemekten korkmaları ve şirke düşmekten şiddetle sakınmaları gerektiğini göstermektedir. Çünkü şirk en çirkin fiil, Allah Azze ve Celle'nin bağışlamadığı bir günah ve zulümlerin en büyüğüdür. Şirk, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi eksik tanımak, yalnız Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir hak ya da yetkiyi başkasına vermek ve Allah'ın gösterdiği yoldan başka bir yola sapmaktır. Nitekim En'am suresi ilk ayetinde Allah Azze ve Celle, böyle olmasına rağmen o küfredenler yine de başkalarını Rablerine denk tutuyorlar buyuruyor. Şirk hem yaratma hem de emretme konusunda Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaktır. Allah'a karşı büyük bir inatçılıktır ve itaat konusunda büyüklenmektir. Ona boyun eğmemek, onun emirlerinin gereğini yerine getirmemektir. Halbuki dünyanın düzene kavuşması Allah Azze ve Celle'nin emirlerine bağlanmakla mümkündür. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İmam Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri bir hadiste, "Yeryüzünde Allah diyen bir kimse kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz." buyurmuştur. Şirk, yaratılanı yaratana benzetmektir. Yaratılanı fayda ve zarar verme ya da ihsan etme veya ihsan etmeme gibi yaratana ait özelliklerle donatıp yaratana ortak kılmaktır. Halbuki Allah Azze ve Celle dua, korkma, ümit etme, tevekkül etme ve bunun gibi bütün ibadet türlerinin sadece kendisine yapılmasını istemektedir. Kim bu sayılanlardan bir tanesini dahi yaratılmışlardan birine yaparsa, o varlığı yaratıcı olan Allah'a benzetmiş, kendisine bile zarar ya da fayda sağlama gücüne sahip olmayan, öldürme, yaşatma ve diriltmeye gücü yetmeyen bir kimseyi Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuş olur. Sufilerin hoca takımında ilim ehli olarak kabul ettikleri kimselerin bile bu manada ciddi olarak şirk ifadeleri kullandıklarını görürüz. Mesela İsmail Çetin kitaplarının birisinde şu ifadeyi kullanıyor. Ben şeyhime dedim ki seni silsilede ismini silsileye katayım mı diye sordum. O da şayet ben hayattayken bunu yaparsam feyzini senden keserim dedi diyor. Yani bunun gibi yalnız Allah Azze ve Celle'den bilinmesi gereken bir faydayı mahluktan herhangi birine atfederek böyle bariz şirklere düşülüyor. Hamdın tümü Allah Azze ve Celle içindir. Yaratma onun işidir. Mülkün tümü onundur. Her iş sonunda ona döner. Hayrın tümü onun elindedir. Tüm işleri idare eden odur. Allah Azze ve Celle'nin dilediği olur, dilemediği ise olmaz. Ona engel olabilecek hiçbir şey yoktur. Eğer o bir kimseye bir rahmet kapısı açarsa onu engelleyecek yoktur. Eğer o bir şeyi tutarsa, engellerse artık onun önünü hiçbir kimse açamaz. Çünkü o aziz ve hakim olan Allah Azze ve Celle'dir. Şirk koşmak, fakir, aciz ve elinden hiçbir iş gelmeyen bir kimsenin her şeye gücü yeten ve her şeyden müstağni olan Allah Azze ve Celle'ye benzetilmesidir. İlahlığın özelliklerinden olan kemal sıfatların tümü yalnızca Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Bütün ibadet çeşitlerinin sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerekir. Çünkü yüceltme, korku, dua, ümit var olma ve bunun gibi bütün ibadet çeşitlerinin kendisine yapılacağı mutlak surette kemal sıfatlara sahip yegane varlık O'dur. Tevekkül ve tevbe O'na yapılır. Yardım yalnızca O'ndan beklenir. Yalnız O'na karşı boyun eğilir. En çok sevgi duyulan da sadece O'dur. Bütün bunların sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılmasının gerekliliği hem akıl, hem şeriat, hem de fıtrat açısından zaruri olarak bilinmesi gereken hususlardır. Yani akıl, şeriat ve fıtrat açısından bu özelliklerin Allah Azze ve Celle'ye has kılınması kullar üzerine vacip, Allah Azze ve Celle'den başkasına yapılması ise imkansızdır. Kim bu sayılanlardan birini Allah Azze ve Celle'den başkasına yaparsa, onu hiçbir dengi ve benzeri olmayan Allah'a benzetmiş olur. Doğrusu böylesi bir benzetme, benzetmelerin en çirkini ve en batılıdır. İşte bu nedenle Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan kimseler bağışlanmazlar. Halbuki Allah Azze ve Celle kendi zatına merhameti yazmıştır. Buna rağmen huzuruna şirkle gelenleri bağışlamayacaktır. Ayette günah işlemeleri sebebiyle müminleri tekfir eden ve büyük günah işleyen kimseler ebedi cehennemliktir diyen haricilere ve büyük günah işleyen kimseyi mümin de kafir de saymayan mutezileye bir reddiye vardır. Bunun dışındakileri dilediğine bağışlar ifadesi ayette geçen, tevbe edeni bağışlar diye yorumlamak da doğru değildir. Çünkü tevbe eden bir kimse zaten bağışlanmıştır. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, ey nefislerine zulmedip de aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O bağışlayıcıdır, merhametlidir. Bu ayetteki hüküm genel ve mutlaktır. Çünkü bu ayette kastedilen kimseler tevbe eden kimselerdir. Halbuki okuduğumuz Nisa suresi 58. ayeti özeldir ve şarta bağlı değildir. Burada söz konusu olan kimseler tevbe etmeyenlerdir. İmam Nevevi, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Müşriklerin cehennem ateşine girmeleri genel manadadır. Müşrikler oraya girecekler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu hususta Yahudi ve Hristiyanlar gibi ehli kitaptan olan kimselerle diğerleri arasında ya da sırf inatçılık edip küfürde direnenlerle diğerleri arasında herhangi bir fark yoktur. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmadan ölen kimsenin cennete gireceği ise kesindir. Ancak bu kimse büyük günah işleyerek bunda ısrar etmiş ve bu hal üzere ölmüşse Allah Azze ve Celle dilerse kendisini bağışlayıp cennete koyar, dilerse önce azap eder ve sonra cennete koyar. Evet, bu ehli sünnet vel cemaatin görüşüdür. Çünkü Allah Azze ve Celle müşrik olanları bağışlamayacağını ve onların ebedi cehennemlik olduklarını kesinlikle bildirmiş ve bunun için herhangi bir sınırlandırma getirmemiştir. Daha sonra ayette bunun dışında kalanlara dilediklerini bağışlar buyurarak özelleştirme yaparak şirkin dışındakileri bundan ayırmıştır. Çünkü şirkten kurtuluş yoktur. Kişi ölmeden önce tevbe etmedikçe şirkten asla kurtulamaz. İbrahim suresinin 35. ayetinde şöyle buyruluyor. İbrahim şöyle demişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl, emin kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Bu ayetin anlamı şudur. Beni ve oğullarımı putlara tapanlar olmaktan uzak kıl, bizimle onların arasını uzaklaştır. Allah Azze ve Celle, Halili İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etmiş ve onları putlara ibadet etmekten uzak tutmuştur. Taberi'nin İmam Mücahid'den naklettiğine göre bu ayette geçen, yani İbrahim suresi 35. ayetinde geçen esnam kelimesi sanem kelimesinin çoğuludur. Sanem, yontularak ve şekil verilerek yapılan put demektir. Vesen ise herhangi bir şekilde ortaya konan bir put anlamındadır. Ankebut suresi 17. ayetinde İbrahim aleyhisselamın kavmine şöyle dediği haber veriliyor. Ey putperestler! Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor ve asıl olmayan sözler uyduruyorsunuz. Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin ve ona şükredin. Siz ona şükredin, siz ona döneceksiniz. Kimi zaman Sanem'e Vesen adı da verilmiştir. Çünkü ayette Evsan kelimesi geçmektedir. Ancak putlar için Vesen kelimesi Sanem kelimesine göre daha genel anlamda kullanılmaktadır. Bunun için Esnam Evsan'dır. Nitekim bu anlamda kabirler de Evsan olarak kabul edilmiştir. Yani kabirler de birer Vesen olarak kabul edilmiştir. Allah Azze ve Celle İbrahim suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbim, onlar yani putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir, kim de bana karşı gelirse onun yaptıklarına karşı şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Bu her dönemde olabilecek bir durumdur. Halkın çoğu putlara taparak sapıtırlar ve böylece Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması dışında kalırlar. Gerçekten de böyle bir durumdan korkmak ve sakınmak gerekir. İbrahim et-Teymi, Allah rahmet eylesin, diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra kim beladan, imtihandan güvende olabilir ki? Hiç kimse kendisini şirke düşme tehlikesinden emin göremez. Ancak bu konuda ilmi olanlar, Allah Azze ve Celle'ye bağlılıklarında samimi ve ihlaslı olanlar ve tevhid gerçeğini gereği gibi kavrayanlar Allah'ın izniyle böyle bir şirke düşmekten kurtulabilirler. Allah Azze ve Celle'nin tek bir ümmet kıldığı ve haniflerin imamı olan İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle tarafından bir takım kelimelerle imtihan edilmiş ve onları tamamlamıştı. Bunun için İbrahim Aleyhisselam hakkında Necm suresi 37. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Ve Allah'a verdiği sözü yerine getiren İbrahim. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesmesini emretmiş, o da Rabbinin emrine sarılmıştı. Putları kırıp parçalamış, müşriklere karşı çok şiddetli bir tavır sergilemişti. Yine de şirke düşerim diye çok korkardı. Çünkü şirke düşmek, putlara ibadet etmek, putlara kul köle olmaktır. O, Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edilmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Bu da Allah'ın hidayet etmesine bağlıdır. Böyle bir şeyi başarmak kişinin kendi güç ve kuvveti dahilinde değildir. Şirk öyle bir şeydir ki hiç kimse bu açıdan kendisinden emin olamaz. Nice keskin zekalılar bile bundan kurtulamamışlardır. İnsanlar birçok putlar edindiler ve onlara tapınır oldular. İbrahim Halil Aleyhisselam'ın kendisi ve oğulları adına duyduğu en büyük endişe buydu. Ne acıdır ki o altın çağdan sonra ümmetin çoğunluğu şirke düştü. Birçok kabirler yaparak onlara ibadeti din haline getirdiler. Bu kabirler evsan ve esnam türünden putlar ve tapınaklar haline getirildi. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin putları ve Lat, Uzza, Menat gibi Araplara ait putlar gibi oldu. Bu toplumun hali putperest Araplarla diğer putperest toplumlara ne kadar da benziyor. Bunlar en çok uluhiyet konusunda şirke düşen kimselerdir. İbrahim Aleyhisselam kendisi ve çocukları için ciddi bir şekilde endişe duymasına sebep olan şeyi şöyle zikretmektedir. İbrahim 35. ayetinde İbrahim şöyle demişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Çünkü insanlar hak yoldan sapmışlar ve putperest olmuşlardı. İnsanlar ne zaman Kur'an üzerinde düşünülürse halkın durumunu ve içine düştüğü bu büyük şirki kavrarlar. Bütün rasullerin gönderiliş gayesi de insanları bu şirkten sakındırmak, böyle bir şirke düşenleri ilahi azab ile tehdit edip uyarmak ve tevhid ehli olan kimseler için de büyük bir sevabın söz konusu olduğunu herkese haber vermektir. Kur'an'a sırt çevirenler helak olup gitmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yapmayan ve yasakladıklarından kaçınmayanlar Allah Azze ve Celle tarafından gereken cezaya çarptırılmışlardır. Allah'tan huzuruna tevhid ile çıkmayı, İslam'da sebatı ve doğru istikamet üzere olmayı dileriz. Buna güc yeten sadece O'dur. Çünkü güç, kuvvet ve kudret sadece yüce ve azamet sahibi olan Allah Azze ve Celle'nindir. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın şöyle diyeceğini Maide Suresinin 118. ayetinde haber veriyor. Eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Yok eğer onları bağışlarsan elbette güçlü ve hüküm sahibi olansın. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminin durumunu Allah Azze ve Celle'ye havale etmesi gibi. Allah Azze ve Celle müşriklerin bağışlanmayacağını ve bu konuda hiçbir tartışmanın geçerli olmadığını Fussilet Suresinin 42. ayetinde şöyle beyan ediyor. Ona ne önünden ne de ardından hiçbir batıl girmez. O hikmet sahibi ve hamde layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Birçok insan Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Birçok insan kendilerine veli denen insanlardan oluşan dört kutup ve bunların başında da kendisine Gavs denilen başka bir kutup sayesinde dünyanın tüm işlerinin idare edildiğine, öldürme, diriltme, fayda ve zarar verme, rızıklandırma gibi Allah Azze ve Celle'ye ait en belirgin hak, yetki ve özelliklerin bunların tasarrufunda olduğuna inanmaktadırlar. Hatta Yahudilikten geçen bir inanış vardır ki, kırklar veya ricali gayb erenler dedikleri, bu 40 kişinin kimse tarafından bilinmediği ve bunlardan birisi vefat ettiği zaman yerisine birisinin görevlendirileceği şeklinde bir inanış. Bu tamamen Yahudilerin inançlarından geçmiştir. Bu tür inançlara, bu sapıklıklara Şarani'nin kitaplarında, Abdülaziz Debbağ'ın El-İbriz isimli kitabında, Ticaniye tarikatına ait kitaplarda ve diğer tasavvufla ilgili kitaplarda çokça rastlamak mümkündür. Bu kitaplarda Ebu Cehil ve onun gibilerinin bile aklına gelmeyecek çeşitli şirkler bulunmaktadır. Zira Ebu Cehil ve onun gibilerin facirlikleri bile bu kadar değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurmuştur. Küçük şirk nedir diye sorar sahabeler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da riyadır buyurdu. Allah Azze ve Celle insanları hesaba çekeceği ve onları amellerine göre ödüllendirip cezalandıracağı gün şöyle buyurur. Dünyadayken kendilerine gösteriş yaptığınız kimselere gidin bakın. Onların katında bir ceza veya mükafat bulabilecek misiniz? Evet. Sizin için en çok korktuğum şey ifadesi. Bu ifadeyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine merhameti, şefkati ve acımasını belirtmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede bir hayır varsa onu ümmetine göstermiş ve emretmiştir. Nerede de bir şer ve kötülük varsa onu da ümmetine haber vermiş, açıklamış ve ondan da sakındırmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın gönderdiği her Resulün ümmetin hayrı göstermesi, ümmetine hayrı göstermesi ve onlara bilmeleri gereken iyiliği öğretmesi bir haktır. Güçlü imanlarına ve ilimlerine rağmen sahabeler gizli şirke düşmekten hayli endişe duyuyorlardı. O halde ilim ve imanca onlardan oldukça geride olanların, özellikle de günümüz alimlerinin bundan çok daha fazla korkup endişe duymaları gerekir. Çünkü bunlar La ilahe illallah kelimesinin Allah Azze ve Celle'den başka tüm ilahları, putları ve tağutları reddetmek anlamına geldiğini bile bilmiyorlar. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlemelerine, yalnız ona yönelmelerine, Allah'a gereği gibi itaat etmelerine ve kafirlerle cihad etmelerine rağmen ashabı adına bu kadar endişe duyuyorsa, ilim ve amelce onlardan daha çok gerilerde olan kimseler nasıl endişe etmezler? Şirke düşmekten nasıl emin olabilirler? Halbuki sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini neye davet ettiğini biliyorlardı. İhlasın, şirkten ve müşriklerden uzak kalmanın ne anlama geldiğinin farkındaydılar. Buna rağmen her bakımdan onlardan çok gerilerde olan kimseler neden hiçbir endişe duymuyorlar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ümmetinden büyük şirke düşenler olacağını da haber vermiştir. Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyruluyor. Nihayet ümmetimden bazı kabileler müşriklere katılacaklardır. Hatta ümmetimden kimi topluluklar putlara tapacaklardır. Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyorlar bunu. Allah Resulü'nün haber verdiği şey gerçekleşmiş ve bu bela tüm İslam beldelerini sarmış durumdadır. Muhkem ayetlere, yasaklama ve tehdit ifade eden şer'i naslara rağmen şirk özelliği taşıyan eylemler din edinilmiştir. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 72. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur dedi. Hac suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de şöyle buyruluyor. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbi katında kendi iyiliğinedir. Haram olduğu size bildirilenlerden başka hayvanlar size helal kılınmıştır. Pis putlardan ve yalan sözden sakının. Allah'a yönelin ve ona ortak koşmayın. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın savurarak bir uçuruma attığı şeye benzer. Eğer bu ayetler kişinin gözünü açmamış ve kendisini şirk koşmaktan uzaklaştırmamışsa bundan sonra o kimse için yapılacak bir şey yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şirk karıncanın kıpırtısından daha gizlidir. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, şirk Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet etmek ve Allah ile birlikte başkasını çağırmak değil midir diye sorar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, anası kendisini kaybedesi, sizin içinizde şirk karıncanın hareketinden daha sessizdir buyuruyor. Hadiste şu ifadeler de yer almaktadır bu hadiste. Senin Allah ve falanca bana haber verdi demen de buna dahildir. Nit, insanın eğer falan kimse olmasaydı, filan kimse beni öldürürdü demesidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim Allah'a şirk koşarak ölürse cehenneme girer buyurdu. Bu hadiste şirkten korkutma hükmü yer almaktadır. Nit kelimesi denk, eş ve benzer demektir. Kim bir ölüyü veya uzakta olan birilerini, gaibi çağırır, ondan ümit var olur, ondan korkar ve ondan istekte bulunursa bu, Allah Azze ve Celle'nin asla bağışlamayacağı bir şirktir. Allah Azze ve Celle bunların şefaatçi edinilmesini haram kılmış ve bunu yapanları da şiddetle uyarmıştır. Çünkü bu, İhlasa aykırıdır. Amellerin, itaatlerin Allah Azze ve Celle'ye has kılınmasına aykırıdır. İhlas, kulun korkup endişe ettiği her şeyde yüzü ve gönlüyle Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi, ondan ümit var olması, onunla yakınlık temin etmeyi beklemesi ve bunu din edinmesidir. Bilinen bir hakikattir ki, kişi şefaatçiye yönelince ondan ister, böylece yüzünü ve kalbini Allah'tan başkasına çevirir. Bu ise ihlasa aykırıdır. Bu konuda şefaat hakkında gelen pek çok ayetler ve rivayetler göz önüne getirilebilir. İbn-i Kayyım, Allah kendisine rahmet eylesin, nit kelimesini açıklarken şu ifadeleri kullanılıyor. Nit, şebih yani benzer anlamındadır. Falan kişi, filan kişinin nitlidir denilince, filan kişinin misli, dengi ve benzeri kastedilir. Çoğu endaattır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Gökten yağmur indirerek bununla sizin için ürünler çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler yani nitler koşmayın. Kim Allah'a şirk koşarak ölürse sözüyle ibadette Allah Azze ve Celle'ye eş ve denk tutmak kastedilmiştir. Dolayısıyla kişi denk tuttuğu şeye dua eder ve ondan medet bekler de sonunda cehenneme girer. Nit yani denk ve eş tutma iki çeşittir. Birincisi, ibadet çeşitlerinin hepsinde veya bir kısmında Allah Azze ve Celle'ye eş ve denk tutmak. İşte bu büyük şirktir. İkincisi, küçük şirk türünden olan, mesela Allah ve sen dilersen, Allah ve sen olmasaydın türünden sözler, ve basit dahi olsa gösteriş yani riya. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen dilersen deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Öyle deme. Sadece Allah dilerse de buyurmuştur. Bunu İbn-i Mace Nesai Amelül Yevme ve Leyle isimli eserinde, Buhari Edebül Müfret isimli eserinde, Ahmet bin Hanbel de Müsned'inde rivayet ediyor. Elbani'de sahih olduğunu beyan ediyor. Hadiste Allah Azze ve Celle'den başkasını çağırmanın ve ona dua etmenin şirk olduğu bildirilmiştir. Mesela ölülerden şefaat beklemek gibi. Şefaat yalnızca Allah Azze ve Celle'nin elinde olan bir husustur. Bu hususta bir başkasının elinde herhangi bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle tevhid ehlinden olup ihlas üzere ölen kimselerden büyük günah işleyenler için şefaat edilmesine izin verecektir. Cabir radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Kim hiçbir şeyi şirk koşmadığı halde Allah'a kavuşursa cennete girer. Kim de ona bir şeyi şirk koşmuş olarak kavuşursa cehenneme girer. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. İmam Kurtubi şöyle diyor. Ne yaratmada ne de ibadette Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmazsa demektir bu. Ehli sünnetin üzerinde ittifak ettiği husus şudur. Bir kimse Allah'a hiçbir şey şirk koşmaksızın vefat ederse, daha önce günahları sebebiyle bir takım sıkıntılar ve azap görse de sonunda mutlaka cennete girecektir. Fakat şirk üzere ölen bir kimse kesinlikle cennete giremez ve Allah Azze ve Celle'nin rahmetine de erişemez. Ebedi olarak ateşte kalır, azabı ve cezası sürekli olur. İmam Nevevi de şöyle diyor, müşrikler ateşe girecek ve orada ebedi kalacaklardır. Bu hususta kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla putperestler ve kafirler arasında fark yoktur. Bize göre inatçı kafirle inatçı olmayan kafir arasında da bir ayrım yoktur. Yine İslam'a muhalefet edenle ona bağlandığı halde sonradan kafir olan kimseler arasında da bir ayrım yoktur. Hepsi de ebedi cehennemliktirler. Ancak cehennemdeki yerleri ve konumları farklı olabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kimseye zerre ağırlığınca zulmetmez. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaksızın ölen kimse kesinlikle cennete girecektir. Böyle biri büyük günah işlemiş ve bu halde ısrarlı iken ölmüş olsa bile tevhid ehli olarak ölmesi sebebiyle durumu Allah'ın dilemesine kalmıştır. Eğer Allah Azze ve Celle bağışlarsa azap görmeden cennete girer. Bağışlamazsa azap görür sonra cennete girer. Bazı alimler de şöyle derler. Cennete girmek için sadece şirki reddetmek yeterlidir. Çünkü bu tevhidin gereğidir ve aynı zamanda risaleti kabul etmeyi de içerir. Zira Resulleri inkar eden ve yalanlayan kimse Allah Azze ve Celle'yi de yalanlamış olur. Allah'ı yalanlayan da müşriktir. Bu şuna benzer. Abdest alıp namaz kılan kimsenin namazı sahihtir demek, diğer şartlarıyla birlikte abdest şartını da yerine getiren demektir. Bir kimse imanın tüm gerekleri üzerinde bulunduğu halde, özet anlamdakiler özet, ayrıntılı olanlar da ayrıntılı bir şekilde ölürse, mümin olması sebebiyle cennete girer. Yani imanın tadı ve hazzı kalbine yerleşmişse, bunun gereği olan salih amellerin ve iyi ahlakın sahibi ise cennete girer. Yoksa nice iman iddiasıyla ortaya çıkanlar vardır ki, iman taşıdığına dair hiçbir belge, hiçbir alamet yoktur. Fussilet suresinin 33. ayetini doğrusu Allah'a çağıran, salih ameller işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır ayeti okunduğu zaman Hasan-ı Basri rahimeullah şöyle demiştir. İşte Allah Azze ve Celle'nin sevgilisi olan kimse budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin velisi olan kimse budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin en seçkin kulu budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin en hayırlı kulu. İşte yeryüzünde insanların Allah'a en sevgilisi olan kişi demiştir. Allah Azze ve Celle böyle bir kimsenin duasını kabul eder. Çünkü bu kimse insanları Allah'ın dinine çağırmakta, Allah'ın çağrısına uyma konusunda salih ameller işlemektedir. Bu kimse Müslüman olmuş ve hiç çekinmeden bunu itiraf etmiştir. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifesidir. İbn-i Kesir de Hasan-ı Basri'nin bu sözleriyle şunu demek istediğini ifade eder. Allah Azze ve Celle'yi sevme, ona ibadet ve itaat etme konusunda doğruluk ve samimiyet esastır. Bu da doğal olarak beraberinde insanları bu davaya davet etmeyi ve bu uğurda cihad etmeyi gerektirir. Çünkü Allah'ı seven bir kimse onun sevdiklerini sever ve hoşlanmadığı ve sevmediği şeylerden de uzak durur. Onlardan hoşlanmaz ve onları sevmez. Sonuçta böyle bir kimse tüm insanların da kendisiyle birlikte Allah Azze ve Celle'nin sevgisinde birleşmelerini ister. Yusuf Suresi 108. ayetinde şöyle buyurulur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. De ki, benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allah'a davet ederiz. Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. İbn-i Cerir Taberi bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor. Allah Azze ve Celle'nin Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a adeta şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Ey Muhammed, benim insanları kendisine çağırdığım yol tevhiddir. Tevhid, başka hiçbir ilah ve puta değil, yalnızca Allah'a ibadette bulunmak ve bunda ihlaslı olmaktır. Yalnızca ona itaat etmek ve günahların küçüğünü de büyüğünü de terk etmektir. İşte bu yol benim yolumdur. Benim davetim budur. Ben yarattığım insanları bir tek Allah'a kulluk etmeye çağırıyorum. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bu daveti basiretle ve yakin anlamdaki bir bilgiyle yapıyorum. Aynı şekilde bu basiret üzere yapılan daveti benim gönderdiğim dine göre yaşayan, beni tasdik eden ve bana iman eden Müslümanlar da yaparlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar da adeta şöyle söylüyorlar. Allah Azze ve Celle'yi takdis ve tenzih ederim. Onun mülkünde ve hükmünde hiçbir ortağı yoktur. Ondan başka kendisine kulluk edilmeye layık bir ilah tanımaktan onu tenzih ederim. Ben müşriklerden uzağım ve onlardan değilim. Ne ben onlardanım ne de onlar bendendir. Allah Azze ve Celle davetçinin davetini delillendirmek suretiyle ilmin en üst derecesine ulaşmasını istiyor. İşte bu basirettir. Bu tıpkı bilinen bir şeyin kalbe nispet edilmesi gibidir. Bu öyle bir özelliktir ki öteki ümmetler göz önünde bulundurulduğunda bu özellik adeta sahabeye özgü kılınmıştır. Bu da ilim adamlığının, alimliğin en üst derecesine ulaşmaktır. Ayette, yani Yusuf Suresi 108. ayetinde işte benim yolum budur, ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a davet ederiz buyuruluyordu. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından ben basiretle Allah'a davet ediyorum denilmektedir. Gerek ben ve bana uyanlar basiret üzereyiz anlamında, gerekse ben bana uyanlarla birlikte Allah Azze ve Celle'ye basiretle davet ediyorum anlamında olsun, her iki yoruma göre de bu ayet bize şu gerçeği bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı basiret üzeredirler ve onlar Allah Azze ve Celle'ye davet görevini gereği gibi yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla kim bu özelliğe sahip değilse onlar gerçek anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyan kimseler değildirler. Her ne kadar biz ona uyanlardanız diyerek kendilerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine nispet etseler de onlar bu esas üzere değildirler. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Burada birkaç uyarı yer almaktadır. Bunlardan birisi ihlaslı olma uyarısıdır. Çünkü birçokları hakka davet ediyormuş gibi görünmelerine rağmen aslında davet ettikleri kişileri kendi nefislerine çağırmaktadırlar. Ayrıca farzları yerine getirme konusunda basiret üzere olma uyarısı vardır. Tevhidin en güzeli Allah Azze ve Celle'yi tenzih etmek, onun yüce zatını eksikliklerden beri uzak kılmaktır. Çünkü şirk koşmak çok çirkin bir olaydır ve bir bakıma yüce Allah'a isim, sıfat, fiil ve yetkileri konusunda dil uzatmaktır. Müslüman olan bir kimse müşriklerden uzak durmalı, onların işlerine ortak olmamalıdır. Şirk koşmamış olsa da onlarla birlikte olmayacaktır. Kendisi şirk koşmasa bile onlarla beraber bulunmamalıdır. İbn-i Kayyım, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. Nahl Suresi 125. ayetinde ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Bu ayet zikrettikten sonra şunları söylüyor İbn-i Kayyım. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Azze ve Celle bu ayette davet mertebelerinden söz ediyor ve bu mertebelerin davete muhatap olanların mertebelerine göre 3 mertebe olduğunu belirtiyor. Bunlar, birincisi davetçi olan kimse hakka talip olmalı, hakkı sevmeli ve davet yaptığı insanlara etki edebilecek durumda olmalıdır. Kendisine davet yapılan kimse de hikmet ve güzel öğütten anlayan bir kimse olmalıdır. Böyle olmayan bir kimseyle öğütleşmeye ve tartışmaya hiç gerek yoktur. İkincisi, kendisine davet yapılacak olan kimse cehaletinden dolayı şirk içerisinde olup hakkı öğrendiğinde hemen kabul ederek yaşamını doğru yol üzerinde devam ettirecek olan bir kimse olmalıdır. İşte bu konumda olan birisi de öğüt yoluyla teşvik edilmeye, azap ile korkutulmaya muhtaçtır. Üçüncüsü, kendisine davet yapılacak olan kimse bu davaya karşı ve inatçı biri ise kendisiyle en güzel şekilde tartışılması gerekir. Yapılan karşılıklı tartışmalar sonucunda bu kimse eğer üzerinde bulunduğu yoldan döner de hakka teslim olursa davetçi amacına ulaşmıştır. Fakat üzerinde bulunduğu yolu bırakıp hakka dönmezse bu kimseye mümkün olduğunca güzel öğüt verilir. Anlatılanların tümünü kabul etmemesi durumunda ise cellada havale edilir. Boynu vurulur yani. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak gönderirken ona şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluluğa gidiyorsun. Yapacağın ilk iş onları la ilahe illallah'a davet etmek olsun. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah azze ve celle'nin kendilerine bir gün ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ettikleri takdirde onlara Allah Azze ve Celle'nin kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere zekatı farz kıldığını bildir. Bu hususta da sana itaat ettikleri takdirde zekat toplarken malların en iyilerini haksız yere almaktan sakın ve mazlumun bedduasından kork. Çünkü onunla Allah arasında engel yoktur. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunu da. Hafız İbni Hacer rahimeullah şöyle diyor. Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccından önceydi. Bazı rivayetlerde ise Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderilmesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olup Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetine kadar orada kaldığı bildirilmektedir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Yemen'den dönen Muaz radıyallahu anh daha sonra Şam'a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Burada Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderilmesi onun faziletini, tebliğciliğine, iyi bir fakih, ince anlayış ve kavrayış sahibi bir kimse olduğuna, dahası iyi bir muallim ve hakim olduğuna da delalet ediyor. Sen kitap ehlinden olan bir kavme gidiyorsun ifadesi hakkında İmam Kurtubi şöyle der. Kitap ehli olan bir kavim sözüyle kastedilenler Yahudi ve Hristiyanlardır. Yemen'de bunların sayıları müşrik Arapların sayısından çok daha fazlaydı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a onlarla olan tartışmalarında hazırlıklı olmasını ve dikkatli davranmasını tembih etmişti. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet etmek olsun buyuruluyordu hadiste. İbn Hacer diyor ki bu tıpkı bir vasiyet ve tavsiye gibidir. Bununla tüm dikkatlerin o noktaya çevrilmesi arzulanmıştır. Yemenliler La ilahe illallah kelimesini söylüyorlar fakat manasını anlamıyor. Bütün ibadetlerin ihlas ile bir tek Allah için yapılması gerektiğini ve Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet ve kulluğu terk etmeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Onlar La ilahe illallah diyorlardı ama bu kelimenin içeriğini bilmediklerinden dolayı söylemiş oldukları bu söz kendilerine hiçbir yarar sağlamıyordu. Tıpkı günümüz toplumlarında olduğu gibi. Onların bu durumu bu son zamanlarımızda yaşayan ve Müslüman geçinen kimselerle bu sözü söylemelerine rağmen ölülere, gayb olanlara, tağutlara, türbe ve zaviyelere tapılmaktan uzak kalmadıklarından Allah Azze ve Celle'ye şirk koşma durumuna düşenlerle tamamen intibak halindedir. Onlar gerek inanış biçimleriyle ve gerekse söz ve davranışlarıyla bu kelimenin reddettiği şeyleri yapıyor ve şirkten sakınmıyorlar. Aynı zamanda ihlas kelimesini okuyan bir kimsenin asla yapmaması gereken işlerden de hiç uzak kalmıyorlar. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Çünkü onlara göre bu kelime yaratıcı olarak sadece Allah Azze ve Celle'yi kabul etmek manasına geliyor ve bunu söylemekle Müslüman olduklarını sanıyorlar. Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin 84 ila 90. ayetlerinde şöyle buyuruyor. De ki, biliyorsanız söyleyin, yer ve onda bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ders almaz mısınız de. Yedi göğün Rabbi ve yüce arşın Rabbi kimdir de. Allah'tır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. Biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkiyeti elinde olan, himaye eden, fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir de. Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik ama onlar yalanladılar. Yine Yunus suresinin 31. ayetinde şöyle buyrulur. Gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir diye sorsan onlar Allah'tır diyecekler. O halde ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi birçok ayetler vardır. İşte bu anlamdaki tevhidi, yani hangi dönemde yaşamış olursa olsun, bütün müşrikler rububiyetini, Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul ediyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği cahiliye toplumu da bunu ikrar ediyorlardı. Yani Allah'ı Rab olarak biliyor ve kabul ediyorlardı. Buna rağmen onlar sadece bu kabulleriyle İslam'a girmiş olmuyorlardı. Çünkü onlar bu kelimenin rububiyete delalet eden anlamını kabul ediyor, fakat uluhiyet ve hakimiyete delalet eden anlamını kabul etmiyorlardı. Halbuki tevhid inancı, ibadet ve kulluk konusunda Allah için ihlaslı olmayı, şirkten uzak durmayı ve tağutları reddetmeyi gerektirir. Âl-i İmrân suresi 64. ayetinde şöyle buyrulur. De ki, ey kitap ehli, ancak Allah'a kulluk etmek, ona hiçbir şeye ortak koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin. Eğer yüz çevirirlerse bizim Müslüman olduğumuza şahitlik edin deyin. Yusuf suresinin 40. ayetinde Allah'ı bırakıp taptığınız sizin ve babalarınızın adlandırdığı putlardan başka bir şey değildir. Allah onların doğru olduğuna dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil. Ona kulluk etmenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 43. ayetinde Allah katından kaçınılması mümkün olmayan insanların fırka fırka olacağı o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Ve Mü'min suresi 12. ayetinde onlara yalnız Allah'a çağrıldığı zaman itaat ederdiniz de ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır denilir. Buyuruluyor. Zümer suresinin 2 ila 3. ayetlerinde de şöyle buyuruluyor. Biz sana kitabı gerçekle, hak ile indirdik. Öyleyse dini Allah için halis kılarak ona kulluk et. Dikkat edin, halis din Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ondan başka dostlar, veliler edinenler, onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde hüküm verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez. Tevhidi açıklayan bu ve benzeri ayetler Kur'an-ı Kerim'de bolca mevcuttur. Allah'ı birleyinceye kadar ifadesi, bu ibare Buhari'nin sahihinde tevhid babında geliyor. Evet, bu ifade ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlemek ve onun dışındakileri terk etmeyi gerektirmektedir. Bir rivayette ise bu ibare, kendilerini çağıracağın ilk şey Allah'a ibadet etmeleridir şeklinde gelir. Bu da tağutu reddetmeyi ve Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyi içerir. Allah Azze ve Celle, Bakara suresi 256. ayetinde, dinde zorlama yoktur, artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Tağutu inkar edip Allah'a iman eden bir kimse, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. Allah iştendir, bilendir buyrulur. Evet, bu ayette geçen Urvetul Vuska, La ilahe illallah sözüdür. Buhari'deki rivayet ise, onları Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadette bulunmaya çağır şeklindedir. Şehadetin geçerli olabilmesi için, mutlaka şu yedi şartın bir arada yerine getirilmesi gerekir. Bu yedi şartı gereği gibi yerine getirmeyenler, La ilahe illallah kelimesini dilleriyle ne kadar söylerlerse söylesinler, kendilerine hiçbir yarar getirmez. Bu yedi şart. Birincisi, ilim ile çelişen cehalete son vermek. İkincisi, hiçbir şüpheye yer bırakmayan yakin, iman. Üçüncüsü, reddi içinde barındırmayan bir kabul. Dördüncüsü, terke yer vermeyen bağlılık ve boyun eğiş, inkiyat. Beşincisi, şirki barındırmayan bir ihlas. Altıncısı, yalana yer bırakmayan dürüstlük. Yedincisi, Allah Azze ve Celle'nin sevgisine engel olan şeylerin terk edilmesidir. Tevhid, hiçbir ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'yi tek olarak bilip ona ibadette ihlaslı olmak, onun dışında insanların kulluk ettikleri şeyleri de terk etmektir. İlk yapılması gereken iş budur. Bu yüzden tüm rasuller, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, kavimlerini buna çağırmışlar ve Allah'a ibadet edin, sizin için ondan başka ilah yoktur demişlerdir. Nuh Aleyhisselam da Allah'tan başkasına ibadet etmemenizi isterim demiştir. Bu söz la ilahe illallah kelimesinin anlamını içerir. Kelamcılar ve onları takip edenler şöyle derler. Kul üzerine ilk gereken şey bakma ve delillendirme yoluyla Allah'ı bilip tanımaktır. Bu Allah'ın kullarını üzerinde yarattığı fıtri bir durumdur. Bu açıdan ümmetlerini ibadette tevhide çağırırlarken rasullerin yalnızca Allah'a ibadet ve kullukta bulunun diye başlamaları doğaldır derler. Allah Azze ve Celle Enbiya suresi 25. ayetinde şöyle buyuruyor. Senden önce gönderdiğimiz her elçiye benden başka ibadete layık ilah yoktur. Bana kulluk edin diye vahyetmişizdir. Yine İbrahim suresi 10. ayetinde aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Onların rasulleri gökleri ve yeri yaratan, günahlarınızı bağışlamaya çağıran ve bir süreye kadar sizi erteleyen Allah'tan mı şüphe ediyorsunuz dediler. Onlar da siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirmelisiniz dediler. İbn-i Kesir rahimeullah diyor ki, birincisi onun varlığında bir şüphe var mı? Çünkü fıtrat varlığıyla buna tanıktır ve aynı zamanda bunu ikrar etmek zorundadır. Bozulmamış selim bir fıtrat bu gerçeği zorunlu olarak itiraf eder. İkincisi, onun ilahlığında ve kendisine ibadetin gerekliliğinde ve bir tek ilah olması noktasında bir şüphe var mı? Halbuki o tüm varlıkları yaratandır. Sadece eşi ve ortağı olmayan Allah kendisine ihlaslı olarak ibadet edilmeye layıktır. İnsanlardan kimileri Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı oluşunu ikrar ve itiraf etmekle birlikte Allah'la kendileri arasında bir takım aracı ve vasıtalar ediniyorlar ve bunların kendilerini Allah'a daha fazla yaklaştıracağını zannediyorlar. Bu ikinci ihtimal zaten birinciyi de kapsıyor. İkrime, Mücahit ve Amir diyorlar ki, Arap müşrikleri dahil herkes göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların yaratanının Allah olduğunu bilirler. İkrime şöyle demiştir. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah'tır diye cevap verirler. İşte bu onların imanıdır ve onlar bu iman ve ikrarlarına rağmen Yüce Allah'tan başkalarına kullukta bulunurlar. Evet. Tevhid kelimesi kitap ve sünnette kitap ve sünnete dayalı ağır bir takım şartlarla kayıtlıdır. Mesela ilim, yakin, ihlas, doğruluk, muhabbet, kabul ve bağlılık, Allah Azze ve Celle'den başka insanların kendilerine kulluk yapa geldikleri tüm batıl mabutları red. İşte tüm bu şartlar yerine getirildiği takdirde bu kelime söyleyen kişiye fayda verir. Aksi takdirde yararı olmaz. İnsanlar bu kelimeyi bilmede ve bu kelimenin gerektirdikleriyle amel etmede farklı farklı durumdadırlar. Bu kelimenin insanlardan kimisi için yararlı olup kimisi için de hiçbir yarar getirmediği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dinde öncelikle ve zaruri olarak bilinmesi gereken konu şehadet kelimesidir. Çünkü kafir bu kelimeyle Müslüman, düşman bu kelimeyle dost olur. Bir kimsenin malı ve canı bu kelimeyle mübah ya da haram olur. Bir kimse eğer bu kelimeyi kalbinin derinliklerinden gelerek söylemişse imana girmiş ve mümin olmuştur. Eğer kalbinde bir şey bulunmadığı halde sadece diliyle söylemişse bu kişiye zahire göre Müslüman muamelesi yapılır. Fakat hakikatte o kişi münafıktır ve Allah Azze ve Celle katında kafir olarak, hatta kafirlerden de daha kötü bir ceza ve konum ile yargılanır. Eğer bir kimse gücü yettiği halde bu kelimeyi bile bile söylemezse tüm Müslümanların ittifakı ile hem zahir ve hem de batın anlamda kafirdir. Bu ümmetin ilk dönemde yaşayan Müslümanların, müştehid imamların ve alimlerin çoğunluğunun ortak görüşü de budur. Buradan anlıyoruz ki bir kimse alim olduğu halde La ilahe illallah kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeyebilir veya bildiği halde bununla amel etmeyebilir. Çünkü bir kimse dini ilimleri dünyevi bir takım menfaatler elde etmek için ezberlemiş ve bu sebeple ilim sahibi olmuş olabilir. Fakat bu öğrendikleriyle gönlüne akideden ve iman esaslarından hiçbir şey yerleşmemiş, bunları sadece insanlar kendisine ne alim adammış desinler diye ve dünyalık elde etmek için öğrendiğinden bu bilgilerle sahih bir akide sahibi olamamıştır. Günümüzde yaşayan ve halkın pek çoğunun kendilerine itibar ettiği alimlerin durumu işte böyledir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah onları ıslah etsin. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, eğer bunda sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın günde 5 vakit namazı farz kıldığını bildir buyurmuştu. Söylediklerine şehadet edip itirazsız boyun eğerlerse onlara Allah Azze ve Celle'nin kendileri üzerine 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Burada şehadet kelimesinden sonra namazın emredilmesi bunun en büyük ve en önemli farz olduğunu gösteriyor. Nevevi Rahimullah diyor ki, müşriklerden ancak İslam'ı kabul etmelerinden sonra farzlar yerine getirmeleri istenir. Bu nedenle onlar imandan önce bu farzlara muhatap değildirler. Doğru olan şudur ki, kafirler şeriatımızın emir ve yasaklar ile alakalı ayrıntılarına muhatap değildirler. Dolayısıyla günümüzde ilim adına konuşan pek çok insan görürsünüz. Hatta kimileri profesör lakaplıdır. İnsanlara güya nasihat ederler. Tevhid konusunda ciddi müşkülatları olan insanlara, tevhidi, şirki hiç idrak edememiş insanlara namazın faziletinden, orucun faziletinden, orucu bozan şeylerden veya bozmayan şeylerden, güzel ahlaktan, ağaç dikmenin faziletinden bahsederler. Halbuki tevhid yerine gelmedikçe bu amellerin herhangi bir hükmü yoktur. İlk önce tevhidin gerçekleştirilmesi gerekir. Kendilerine bildir ki Allah zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere onlara sadakayı, yani zekatta farz kılmıştır buyuruluyordu. Zekat ancak Allah Azze ve Celle'yi tevhid ölçülerine göre birleyenlere, şart ve rükünlerine bağlı kalınarak vacipleri yerine getirilerek kılınan namaz ile birlikte fayda sağlar. Zekat Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zekat Allah'ın kitabında namazla birlikte zikredilir. Beyyine suresi 5. ayetinde şöyle buyurulur. Oysa onlar doğruya yönelip dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. İşte dosdoğru din budur. Allah razı olsun. Sedaylı geceler. İşte bu hususlar yerine getiren bir kimse, davetçinin davet esnasındaki becerisinin de katkısıyla diğer emirleri de yerine getirir ve yasaklarından kaçınır. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Hürmetli aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Enes radıyallahu anh bu ayetle alakalı olarak şöyle diyor. Onların tevbeleri putları bir tarafa bırakmaları, Rablerine ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleriyle sahih olur. İbn-i Mesud radıyallahu anh de merfi olarak şöyle der. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a nispet ederek namaz kılmak ve zekat vermekle emrolunduk. Zekata vermeyen bir kimsenin namazda yoktur. Fakat sahih olanı bu sözün İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözü olarak nakledilmiştir. Yani mevkuf bir rivayettir. Bu rivayet zekatın namazdan sonraki en önemli farz olduğunu ve zenginlerden alınıp fakirlere verilmesi gerektiğini açıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada özellikle fakirler sınıfını belirtmesi, fakirlerin zekattan hak sahibi olma bakımından kendilerine zekat verilebilecek olan 8 sınıf içerisinde diğerlerine öncelikleri sebebiyledir. İslam toplumunda zekatları toplayıp yerlerine ulaştırmayı üstlenen kimse imamdır, halifedir. Bu işi bizzat kendisi yapar veya vekili olan kişiye yaptırır. Malında fakirin hakkı olan zekatı vermek istemeyen kimseden zekatı zorla alır. Bunun zorla alma etkisi vardır. Zengin olan kimseye ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanların dışındaki kafirlere zekat verilmez. Küçük çocuğun ve delinin de malından zekat verilir. Hadisin genel ifadesine göre alimlerin çoğunun görüşü bu şekildedir. Fakir kelimesi eğer naslarda ifade bakımından tekil olarak gelirse bu ifade miskinleri de başkalarını da kapsar. Bu hadisten anlaşıldığına göre zekatın tek sınıf maldan çıkarılması caizdir. İmam Malik ve İmam Ahmed'in görüşü de bu şekildedir. Halkın en değerli mallarından uzak durmanı tavsiye ederim buyuruyor Allah Resulü. Malların ve hayvanların en değerlisi, en güzeli ve değer bakımından en fazla para edenidir. Hadiste zekat toplayan kimsenin zekat alırken halkın gözdesi durumundaki mallarını almasının haramlılığı belirtilmiştir. Mal sahibine de en kötü malını zekat olarak ayırması haram kılmıştır. Ancak orta halli mallardan zekat çıkarabilir. Eğer mal sahibi en değerli malını veriyor ve bu hususta bir endişe duymuyorsa bu caizdir ve mal sahibinin takvasındandır. Nitekim Ali İmran suresinde miydi? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek ile ulaşamazsınız buyuruluyor. Burada Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat hususunda meşru kıldıkları ve şeriat olarak öngördükleri ölçülerde sınırı aşmama uyarısı vardır. Malın orta olanının alınması söz konusu edilmiştir. Çünkü kişi bunu gönül rahatlığı içerisinde ve sahih bir niyetle verebilir. Meşru olanın üzerinde yapılan hiçbir işte hayır yoktur. İşte bu üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir konudur. Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zekat vermemekte direnenlere karşı savaşma konusunda kararlılığını ve azmini görünce şöyle demişti. Halka nasıl savaş açarsın ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanlarla la ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söyledikleri takdirde canlarını ve mallarını güvence altına almışlardır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin ederim ki onlar bir oğlak dahi olsa Resulullah'a verdikleri zekatı bana da vermek istemezlerse onları bundan engellemek için kesinlikle kendileriyle savaşırım. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Evet, hadiste mazlumun bedduasından sakın ifadesi de yer alıyordu. Bu gösteriyor ki zekat toplamakla görevli olan kişi zekatları topladığı sırada halkın mallarından meşru olan üzerinde bir fazlalık alırsa malını aldığı kimseye karşı zalim konumuna düşer. Halbuki ezilen ve zulme uğrayan kimselerin duası makbuldür. Mazlumun duasının kabulü için mazlumun ahi ile Allah Azze ve Celle arasında hiçbir engel yoktur. Zekat toplayan memur üstlenmiş olduğu bu görevi yerine getirirken adaletle davranmalıdır. Meşru olandan fazlasını alarak halkın üzerinde zulüm yapmamalı veya alınması gerekenden daha azını alarak da fakirin hakkına zulmetmemelidir. Adil olmalı ve her iki tarafa da zulmetme konusunda Allah Azze ve Celle'den korkarak adaleti gözetmelidir. Bu hadisten çıkarılan derslerden birisi de şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat toplayan memurlara şöyle demek istemiştir. Kendinle mazlumun duası arasında adalet zırhını kalkan yap ve böylece zulmetmekten uzak dur. Ancak bu şekilde dünya ve ahirette tüm tehlikelerden korunman mümkün olur. Bu hadiste aynı zamanda tüm zulüm çeşitlerini bırakmaya yönelik bir ikaz da vardır. Çünkü o dua ile Allah arasında duanın kabulüne engel hiçbir şey yoktur buyuruluyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Yine bu hadiste haberi vahidin veya diğer ifadeyle haberi ehadın tek kişi kanalıyla gelen haberin kabul edilebilir olduğuna ve bununla amel edilmesi gerektiğine delil vardır. Hadiste zekat toplamaları için memurlar görevlendirilebileceği belirtilmiştir. İmam bunu bizzat kendisi yapabileceği gibi aynı zamanda zekat memurları ve valiler aracılığı ile de öğüt vererek insanları uyarabilir. Onlara Allah Azze ve Celle'den korkmalarını emreder, gerekli ilimleri öğretir, zulümden onları sakındırır ve böyle kötü amellerin sonucunu onlara haber verir. Eğitim konusunda ise işe en önemli olandan başlanır. Yani ehemmi mühime tercih ederek bir mertebe gözetilir. Hadiste oruç ve hac ibadetlerinden söz edilmemiş olması alimler tarafından farklı izahlar getirilmesine sebep olmuştur. İbn-i Teymiye rahimeullah şöyle der. Kimileri derler ki bazı raviler hadisi özet halinde rivayet ettiler. Halbuki durum onların söyledikleri gibi değildir. Çünkü böyle bir husus ravilere bir bakıma taan etmek ve dil uzatmaktır. Çünkü bu rivayet diğer rivayetler arasında bir tek hadiste gelmiş olan şeklidir. Mesela Abdülkays heyeti kendisinin hadisinde olduğu gibi kendisine, Allah Resulüne geliyorlar. Kimileri bu rivayette orucu zikretmişler, kimileri zikretmemişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet şu şekilde geliyor. Abdülkays Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir heyet gönderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlar kim dedi. Rabia oğullarındandır dediler. Şöyle buyurdu. Ey heyet, bir pişmanlığa ve ezilmişliğe uğramadan geldiniz, hoş geldiniz. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, bizimle senin aranda Mudar kabilesinin kafirleri bulunuyor. Biz haram aylar dışında sana ulaşamıyoruz. Bizim için öyle kesin bir hüküm koy ki gittikten sonra onu kendimize şiar edinelim ve onu emredelim de onun sebebiyle cennete girelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu. Size 4 şey emrediyor ve sizi 4 şeyden de sakındırıyorum. Bir tek Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Allah'a imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmak, namaz kılmak, zekat vermek ve Ramazan ayında oruç tutmaktır. Bir de ganimetin 1/5'ini vermektir. Buhari ve Müslim'in rivayetidir bu. Abdülkays heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicretin 9. yılında gelmişlerdi. Bu olay üzerinde biraz düşünmek lazım. En doğrusu bunların Mekke'nin fethinden önce heyet göndermiş olmalarıdır. Çünkü bizimle sizin aranızda kafir Mudar kabilesi var ifadesini kullanmışlardır. Bilindiği gibi Mekke halkı Mudar kafirlerinin başı ve yönetenleri durumundaydı. Bu kabile Mekke'nin fethi yılında İslam'ı kabul etmişti. Bu da hicretin 8. yılıdır. Hafız İbni Kesir El-Bidaye adlı eserinde bunu bu şekilde ispat etmiştir. Bu durum farzların geliş durumuna göre böyle olmuştur. Çünkü ilk ve en önemli farz şehadet kelimesini söylemektir. Bundan sonra ise namaz gelir. Müslümanlar henüz vahyin ilk zamanlarında namaz kılmakla emrolunmuşlardı. Bu bakımdan haccın farz oluşu burada belirtilmemiştir. Nitekim başka hadislere de bakıldığı zaman bu gerçek görülebilir. Farzların geliş durumlarına göre ilk hadislerde yer almayan farzlar daha sonraki hadislerde yer almıştır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah aleyhissalatü vesselam tebliğ çalışmalarında her konuyu yerine, durumuna ve zamanına göre anlatır. Mesela bazen öyle farzlar anlatılmıştır ki bu farzları yerine getirmeyenler hakkında savaş yapılması kararı vardır. Namaz ve zekat gibi. Aleykümselam ve rahmetullah. Bazen de zekat vermek durumunda olmayan kimseler için sadece namaz ve oruçtan söz edilmiştir. Bazen de hadislerde hem namaz, hem zekat, hem de oruç birlikte istenmiştir. Sadedinde olduğumuz hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenme zamanı ya haccın farz kılınmasından öncedir veya buna muhatap olan kimselere hac farz değildir. Namaz ve zekat meselesine gelince bu iki ibadete ait hükümler diğer farzların hükmü gibi değildir. İşte bu sebeple Yüce Allah kitabında bu iki farzı yerine getirmeyenler hakkında savaş emri vermiştir. Çünkü bu ibadetler açıktan yapılması gereken ibadetlerdir. Halbuki oruç böyle değildir. Bu tıpkı abdest ve cünüplükten temizlenme ibadeti gibi insanın dış alemini değil iç dünyasını ilgilendiren bir ibadettir. Zira bir kimsenin abdestsizliğini ve cünüplüğünü gizlemesi mümkün olduğu gibi oruca niyetlenmeyip orucu gizliden gizliye yemesi de mümkün olabilir. Bu nedenle bir kimse ancak gözle görülen ve yapılmadığı takdirde kendisiyle savaşılması emredilen amellerin işlenmesiyle Müslüman kabul edilir. İşte bu bakımdan oruçtan söz edilmeksizin sadece namaz ve zekat gündeme getirilmiştir. Hac da farz bir ibadettir ve bunun farz oluşu oruçtan sonradır. Namaz ve zekatın farz oluşu Tevbe suresinin 5. ve 11. ayetlerinde zikredilmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderileceği sırada onunla ilgili hükümleri bildiren hadiste oruç geçmiyor. Çünkü bu farz diğer farzlara bağlıdır ve o hükümlerin içinde zaten yer almaktadır. Hac ibadetinin zikredilmemesine gelince bunun farziyeti genel olmayıp hacca gücü yeten ve Beytullah'a varmaya yol bulabilen kimseler için özeldir ve ömürde sadece bir kez olmak kaydıyla şartlarını üzerinde bulunduran zenginlere farzdır. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hayber günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarın sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah ve Resulü tarafından sevilen bir kimseye vereceğim. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah onun vesilesiyle bize fethi nasip edecek. Ashab-ı kiram o geceyi sancağın kime verileceğini merak ederek geçirdiler. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in oğlu Ali nerededir diye sordu. Gözlerinden rahatsız dediler ve gidip Ali radıyallahu anh'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'ın gözleri için dua etti. Gözleri sanki hiç hasta olmamış gibi derhal şifa buldu. Sonra sancağı ona verdi ve şöyle buyurdu. Onların yurtlarına telaşa meydan vermeden var. Önce onları İslam'a davet et. Onlara Allah'ın kendileri üzerindeki haklarını bildir. Yemin ederim ki senin vasıtanla bir kimsenin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bunu. Sahabenin faziletleri babında. Buhari ayrıca cihat babında da rivayet eder bunu. Seleme bin Ekva radıyallahu anh diyor ki, Hayber gününde Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geride kalmıştı. Çünkü gözleri rahatsızdı. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geride kalmıştım. Bu sırada Ali radıyallahu anh çıktı geldi. Resulullah'a yetişti. Ertesi sabah fethin kazanılacağı akşam Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yarın Allah'ın ve Resulünün kendisini sevdiği birisine sancağı vereceğim ya da sancağı alacaktır. Ya da şöyle buyurmuştu. Allah'ı ve Resulünü seven bir kimsenin eliyle Allah fethi nasip edecektir. Bir de baktık ki Ali radıyallahu anh ile birlikteyiz. Halbuki biz onu beklemiyorduk. Sahabeler dediler ki işte Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı kendisine verdi ve Allah onun eliyle fethi nasip etti. Hadisler arasında birbirine yakın ifadeler vardır. Kimisinde bayrak, kimisinde sancak ifadeleri geçer. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı siyah, sancağı da beyaz idi. Büreyde radıyallahu anh'den nakledilen benzer bir rivayet daha vardır bu anlamda. Ebu Hüreyre hadisinde ise Allah ondan razı olsun bu bayrak veya sancak üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de kendisini sever ifadesi hadiste geçen Ali radıyallahu anh'ın değerini ve üstünlüğünü bize ifade ediyor. İbn-i Teymiye rahimeullah şöyle der bu hadis hakkında. Bu nitelik sadece Ali'ye veya imamlara ait değildir. Çünkü Allah ve Resulü takva sahibi olan herkesi severler ve takva sahipleri de onları sever. Bu hadis bu övgüye layık olmayan idarecilerle görevlerinde nankörlük ve fasıklık yapan, küfre giren kimseler aleyhinde en güzel bir delildir. Örnek olarak haricileri gösterebiliriz. Ancak böyle bir örneklendirme Şia'nın görüşüne göre doğru değildir. Çünkü Şia arasında sahabenin faziletine ilişkin olarak gelen hadisler onların irtidatlarından önceydi şeklinde bir yorum hakimdir. Hariciler de aynı görüşü Ali radıyallahu anh hakkında söylemişlerdir. Fakat onların bu görüşleri batıl ve geçersizdir. Çünkü Allah ve Resulü kafir olarak öldükleri bilinen kimseler hakkında böylesine mutlak anlamda ve açık bir övgüde bulunmazlar. Bu hadisten sevgi sıfatının boyutlarını öğreniyoruz. Kendisine sancak verilen Ali radıyallahu anh bu övgüye layıktır. O, Hayber halkını İslam'a davet etmiş, onların bu daveti reddetmeleri üzerine de onlara karşı yiğitçe savaşmıştır. Burada aynı zamanda savaştan önce İslam'a davetin meşruluğuna da işaret vardır. Sahabeler geceyi hep bu kişi kim olacak düşüncesiyle geçirdiler Allah Resulü'nün müjdesine binaen. Bu da sahabenin hayır ve iyilik konusundaki titizlikleri, ilim ve iman noktasında yüce mertebelerini gösteriyor. Müslim'de yer alan ve Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette Ömer radıyallahu anh şöyle demiş: emir olmayı o gün istediğim gibi hiçbir zaman istemedim. İbn-i Teymiye rahimeullah şu açıklamada bulunuyor. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ali'nin imanına batın ve zahir anlamında şehadetini içermekte. Ali radıyallahu anh'ın Allah Azze ve Celle ve Resulüne karşı olan dostluğunu kanıtlamakta ve müminlerin de onu veli edinmelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeta nokta tayini gibi belirli bir kimse hakkında tanıklıkta veya onun için hayır duasında bulunursa tüm Müslümanlar da böylesi bir şahitliğin ve iyi bir duanın kendileri için de yapılmasını isterler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok sahabesi hakkında böylesi şahitliklerde ve hayır dualarında bulunmuştur. Mesela Sabit bin Kays'ın cennetlik olduğuna şehadet etmesi gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir hadislerinde o cennet ehlindendir buyurmuştur. Çünkü bu sahabi, ey iman edenler seslerinizi Resulünün sesi üzerinde yükseltmeyiniz. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz hiç farkında olmadan amelleriniz boşa gider anlamındaki Hucurat 2. ayeti inince sesinin kaba ve yüksek olması nedeniyle evinde üzüntüyle oturmaya başlamış ve şöyle demişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinin üstünde sesini yükselten kişi benim. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayete göre demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yeryüzünde gezenler hakkında Abdullah bin Selam'dan başkası için cennet ehlindendir dediğini işitmedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ikisinden başka sahabiler için de cennetlik olduklarına dair şehadetlerde bulunmuştur. Mesela Abdullah isimli içki içen bir sahabisi hakkında onun Allah ve Resulü'nü çok sevdiği şeklindeki amelini zikrederek şahsına yönelik tezkiyeyi içerikli şahitliği de bu anlamdadır. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Abdullah adında bir kimse vardı. Lakabı eşek idi. Kendisi yaptığı şakalarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i güldürürdü. Fırsat buldukça da içki içen bir kimseydi. İçki içtiği tespit edildikçe kendisine değnek cezası verilirdi. Günlerden bir gün yine böyle bir durum olduğunda sahabeler kendisine lanet okudular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona lanet okumayın çünkü o Allah'ı ve Resulünü çok sever buyurdu. Bunu İbn-i Sad Tabakatül Kübra'da, Tabakat isimli eserinde zikreder. Hayber rivayetiyle ilgili olarak Ebu Talib oğlu Ali nerede diye Allah Resulü'nün seslenmesi, devlet başkanının ya da bir cemaat kendi bağlılarını sorması ve onların durumları hakkında bilgi toplamasına bir delildir bu. O gözlerinden şikayetçidir denildi. Ali radıyallahu anh'ın gözleri iltihaplanmıştı. Müslim'in Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten rivayetine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana Ali'yi çağırın buyurmuştu. Ali radıyallahu anh kendisine gözleri rahatsız bir şekilde getirildi. Rivayeti bize aktaran bir başka nüshada o gözlerinden rahatsızdır denildi ve kendisine biri gönderildi şeklinde geliyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah cümlemizden razı olsun. Evet, bunun gibi farklı rivayetler ile geliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun için dua ediyor. Sanki gözlerinde hiçbir acı ve rahatsızlık yokmuş gibi iyileşti diye belirtiliyor. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının kabulü ile olmuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'ye dua etti. Allah da onun duasını kabul etti. Bu durum aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin bir belgesidir. Ve bütün bunlar Allah azze ve celle'nin izniyle olmuştur. Çünkü sadece o zarar ve yarar verip vermeme gücüne sahiptir. Ondan başka ne bir ilah ne de bir Rab vardır. Taberani'nin rivayetinde Ali radıyallahu anh ile ilgili bir hadiste şöyle geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sancağı veya bayrağı verdiği andan itibaren ne bir göz ağrısı ne de bir baş ağrısı kaldı demiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların yurtlarına telaşa meydan vermeden var. Önce onları İslam'a davet et. Onlara Allah'ın kendileri üzerindeki haklarını bildir. Yemin ederim ki senin aracılığınla bir kimsenin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Bayrağı veya sancağı ona verdi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Burada kadere iman vardır. Çünkü rahatsızlık sebebiyle buna güç yetiremeyecek durumdaki bir kimsenin bu işe ehil görülmesi ve bunu ben yapayım diye can atanların ise bundan mahrum bırakılması çok ilginç ve anlamlıdır. Bu hadisten şunu da anlıyoruz ki ister mübah, ister vacip ve isterse müstahap bir amel olsun, bunlarla ilgili sebeplere sarılmak tevekküle aykırı değildir. Onların yurtlarına telaşa meydan vermeden var ifadesiyle, savaş sırasında telaşın bir yana bırakılması, gereksiz seslerin çıkarılmaması bu tür yani ses disiplini istenerek edebin korunması öğütlenmiştir. Hadisteki bu direktif, imam ya da devlet başkanının emrindeki valilere, komutanlara herhangi bir zaafa meydan vermeksizin ve savaşa katılan kimselerin azimlerini kırmaksızın çeşitli emirler verebileceğini gösteriyor. Nitekim önce onları İslam'a davet et gerçeği bunu açıklamaktadır. Burada şehadet kelimesini söyleyip bunun gereklerinden olan ibadeti bir ve tek olan Allah için yapmaya ve bunda ihlaslı olmaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat konusunda samimi olmaya öncelik verilmiştir. Müslümanların görevi, kafirlerle cihad ederlerken halkı İslam'a davet ederek İslam'a girmelerini sağlamaktır. Halkın yönetimini üstlenmiş olanların görevi de bu esasa dayanmalı, amaç ve niyetleri bu olmalıdır. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 64. ayetinde şöyle buyurur. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan kelimeye, tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmınız, diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz gerçekten Müslümanlarız. İslam, Allah'a teslim olmak, tevazu ile eğilerek ona karşı kulluk görevini yerine getirmektir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam dini Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve Resullerini kendisiyle gönderdiği dindir ki bu dinin aslı bir ve tek olan Allah'a teslim olmaya dayanır. İslam'ın aslı ve özü kalptedir. İslam sadece Allah Azze ve Celle karşısında tevazu ile eğilmek, ondan başka tüm batıl ilahları terk etmektir. Bir kimse hem Allah'a hem de başkalarına kullukta bulunursa, kulluk ve ibadetinde büyüklenir, kibir gösterirse Müslüman olamaz. Aslında İslam ameldir. Yani Allah'a kulluk konusunda hem kalp hem de organlarla gerekenleri yapmaktır. İmanın aslı kalbin tasdiki, ikrarı ve tanımasıdır. Bu da kalbin eylemidir. Çünkü imanın yeri kalptir. Görüldüğü gibi İslam'ın temeli tevhid, yani ibadette şirki terk etmektir. Çünkü tüm rasullerin ortak daveti bu olmuştur. Tevhid ile Allah'a teslimiyet kastedilir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kendilerine emrettiği şeyde ona itaat etmeyi, elçileriyle gönderdiklerine itaat etmeyi gerektirir. Nitekim Allah Azze ve Celle ilk rasul olarak gönderdiği Nuh Aleyhisselam'dan söz ederek şöyle buyuruyor. Nuh Suresi 3. ayetinde. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve ona itaat edin. Evet, hadiste savaşa başlamadan önce davette bulunmak gerektiğine delil vardır. Kendilerine tebliğ ulaşmamış olan kimselere İslam davetine ulaştırmak vaciptir. Ancak karşı tarafa daha önce davet ulaşmışsa kendileriyle hemen savaşmak da caizdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mustalik kabilesine onlar gafil bulundukları bir sırada baskında bulunmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Buhari diyor ki, İbni İshak, Beni Mustalik gazvesinin hicretin 6. yılında Musa bin Uhbe'de 4. yılında olduğunu söylemiştir. Numan bin Raşid Zühri'den şöyle naklediyor. Beni Mustalik tam gaflette bulundukları bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ansızın üzerlerine baskın yaptı. Bu esnada hayvanları su içmekteydi. Onlardan savaşanlar öldürüldü, çocuklar da esir alındı. O gün Haris kızı Cüveriye'nin babası ve kabilenin lideri olan Haris bin Dirar Müslümanlar aleyhine güç toplayıp savaşa hazırlanıyordu. İşte bu olay üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ani baskınla gitti. Birçoklarını da esir aldı. Haris bin Dirar ise Müslüman oldu. Evet, onlara Allah'ın kendileri üzerindeki haklarını bildir buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Burada La ilahe illallah kelimesinin emir ve şeriat olarak içerdiği hükümler yer almakta. Eşari mezhebi bağlılarının ve mürciye ekolünün savunduğu görüşün aksine amellerin imandan olduğuna dair delil bulunmaktadır. Bu mezheplere göre ameller değil de sözler imandandır ve iman sadece kalb ile tasdikten ibarettir. Onlar bu görüşleri savunarak kitap ve sünnetin delalet ettiği açık gerçekleri arkalarına atmışlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ve kullarından istediği şey salih ameller işleyip fasık amellerden de fısk amellerinden de kaçınmaktır. Müşriklere İslam'daki hakları kendilerine bildirildikten sonra eğer davetçinin dinine uyar ve teklifini kabul ederlerse mutlak yapmaları gereken namaz, zekat gibi Allah'ın onlar üzerindeki haklar bildirilir. Nitekim Ebu Hüreyre hadisi eğer bunu yaparlarsa benden canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar ifadesiyle gelmiştir. Buhari ve Müslim rivayetinde. Bu hadiste müşriklere de cevap verilmiştir. Çünkü geçmişte ve günümüzde yaşayan müşrikler veli olarak kabul ettikleri kimselerin kerametlerini onların faziletlerine delil olarak gösteriyorlar. Halbuki müminlerin emiri Ali radıyallahu anh kendisinde görülen kerametler hiçbir kimseye nasip olmayacak kadar fazla olan birisiyken bu noktada kendisi hakkında aşırı gidenleri ateşle cezalandırmıştır. Çünkü günümüz müşriklerinin yaptıkları gibi o dönemde de Ali radıyallahu anh hakkında çok aşırı giden kimseler vardı. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh sahabeler arasında bu gibi şeylerle mücadele hususunda en ağır cezalarla onlara karşı üzerine düşen tepkiyi gösterdi. Çünkü Ali radıyallahu anh şirkten uzaktı. Kendisini Allah azze ve celle'ye ortak koşanları ateş ile cezalandırdı. Mesela Yahudi asıllı Abdullah bin Sebe ve taraftarlarını bu şekilde cezalandırmıştır. Bu hadise Buhari'nin sahihinde detaylı bir şekilde anlatılır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh de Ali radıyallahu anh gibi muttaki bir sahabeydi ve şirkten ve şirke götüren sebeplerden kesinlikle uzak idi. En çok keramet sahibi kişilerde görülen olağanüstü haller giderek onların tevhid inancını pekiştirdi. Müşriklere karşı en şiddetli şekilde karşı koyan kimseler oldular. Nasıl ki mucizeler peygamberlerin müşriklere, putperestlere ve benzeri batıl inanç sahibi kimselere karşı olan mücadelelerinde kendilerine güç vermişse, sahabelerin kerametleri de aynen onlara bu anlamda güç kazandırmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah cümlemizden razı olsun. Onlar insanları tevhide davette ellerinden geleni yerine getirmişlerdir. Ne yazık ki bugün bazı şeytani haller, şeytanın oyuncağı durumundaki kimseleri şaşırtmış, bu haller onlara Rablerini anmayı unutturmuştur. Cahiller hakikati anlamadıklarından hak ile batılı, tevhid ile şirki birbirine karıştırır olmuşlardır. Çünkü hak ile batılı gereği gibi birbirinden ayırt edemeyenlerin aldanması çok kolaydır. Öyle ki vahdedi vücudu tevhidden maksadı vahdedi vücut olduğunu açıklarlar. Mesela bir kimse ben derse o şirk koşmuştur derler. Vahdedi vücut inancı gereği olarak. Firavun'u, Mekke müşriklerini en büyük muvahhidler olarak kabul ederler. En büyük şirk önderlerini Allah'ın en büyük velileri Şeyh-i Ekber olarak isimlendirirler. Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Zuhruf suresinin 43. ayetinde şöyle buyuruyor. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. İşte bütün bu sebeplerden dolayı herkesin Kur'an üzerinde iyice düşünmesi gerekir. Çünkü sırat-ı mustakim, dosdoğru yol sadece budur. Böyle olması durumunda Müslüman şeytanın yaldızlayıp sunduklarına iltifat etmez, dönüp onlara bakmaz. Halbuki şeytan daha önce de bu ümmet içerisinde birçoklarını yoldan çıkarmıştır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği hadiselere okuduğumuz zaman daha çok kimseleri yoldan çıkaracağını anlıyoruz. Mesela Deccal'den bahsederken bir takım şeytanların ona nasıl yardımcı olacaklarını anlatmıştır. Deccal'in bir takım büyülerle olağanüstü haller göstereceğini, davetine önce salih bir kimse gibi veyahut da güzel bir takım şeylere davet ederek başlayacağını, daha sonra peygamberlik ilan edeceğini, daha sonra da Rablik ilan edeceğini anlatmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu manada baktığımız zaman geçmişten beri pek çok deccaller türemiştir. Önce tasavvuf yoluyla bir takım göz bağcılıklarıyla, olağanüstü hallerle insanları kendilerine bağlamışlar. İtikatlarını bir şekilde bozmuşlar, kendilerine teslimiyeti şart koşmuşlar, gassal elindeki meyyit gibi kendilerine teslim olmalarını öngörmüşler. Bu maksatlarına da kavuşunca enel hak demişler, ben hakkım, ibadet eden de benim, kendisine ibadet edilen de benim gibi vahdedi vücut içeren, küfür ve şirk, ilhat içeren itikatlarını kendilerine kabul edenlere yerleştirmişlerdir. Bu kimselerin durumu da Deccal'e tabi olanlardan farklı değildir. Konumuz olan hadisten şunu da öğreniyoruz. Farzlar eda edilirken bunun şeriatın öngördüğü ölçüler içerisinde olması gerekir. Müslümanlara Allah Azze ve Celle'nin helal ve haram konusunda açıklamış olduğu sınırları aşmamaları ve bu husustaki yasaklara uymaları emredilmiştir. Çünkü bu imanın bir gereğidir. Helal, Allah'ın yapılmasına izin verdiği, serbest bıraktığıdır. Haram da Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı ve yapılmasını istemediği şeydir. Din, Allah Azze ve Celle'nin şeriat olarak koyduğudur. Kişi aslı tevhid ve ihlas olan İslam'a bağlanır, ona göre üzerine düşeni yapar, Allah Azze ve Celle'nin helal kıldıklarını helal kılar ve haram kıldıklarını da haram kılarsa, bu ölçülere göre emreder ve cihadını da bu yolda sürdürürse, bu kimse üzerine düşen görevi yerine getirmiş olur. Muvaffak kılacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Hadisten imamın Allah Azze ve Celle'ye davet için ehil olan tebliğcilere ihtiyacı durumunda uzak yerlere gönderilebileceğini de öğreniyoruz. Çünkü gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gerekse Raşid halifeler bunu yapmışlardır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hutbesinde şöyle dediği rivayet olmuştur. Dikkat edin, valilerimi sizi tokatlamaları ve mallarınızı almaları için size göndermiyorum. Ancak onları size dininizi ve gitmeniz gereken yolları öğretmeleri için gönderiyorum. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet eder. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'e yemin ederim ki senin vesilenle bir kimsenin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır buyuruyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam burada o günün şartlarına göre en değerli mal varlığıyla karşısındakilere örnek vermek istemiştir. Nevevi diyor ki Allah rahmet eylesin, ahiretle ilgili şeylerin dünya ile ilgili şeylere benzetilmesi, meseleyi daha iyi anlatmak ve muhataba kavratmak içindir. Yoksa işin aslında ahiretteki bir zerre dünyadan ve dünya içindeki her şeyden çok daha hayırlıdır. Hadiste bir kimsenin bir insanın hidayete ermesine vesile olmasının büyük bir fazilet ve eşsiz bir kazanç olduğu gerçeği bildiriliyor. Ayrıca hadisten verilen bir haber üzerine gerektiğinde yemin verdirilebileceği, fetva istenebileceği, bu konuda karşıdan herhangi bir istek ve teklif olmasa bile bunun yapılmasının caiz olduğu sonucu çıkarılıyor. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.